Engellerin üstesinden gelmek. Bilgisizlik siz onu tanımadan önce sizi öldürecektir. Wolof özdeyişi.
Tanrı yaklaşık 3000 yıl önce beyan etti. Halkım bilgisizlikten yok oldu. Hoşea 4:6. Bugüne kadar üniversite mezunları dahil olmak üzere insanların çoğu kutsal kitap peygamberlerinin yazmış oldukları hakkında bilgisi olmadan yaşarlar ve ölürler. Kutsal kitabın eskiliği ve bıraktığı etkisi göz önünde bulundurulduğunda, kutsal kitabın ne söylediği konusunda temel bir anlayışa sahip olmayan birinin iyi eğitimli biri olarak adlandırılabilmesi mümkün müdür? Dünya nüfusu nasıl binlerce din ortaya attıysa, kutsal yazıları önemsememek için de aynı şekilde binlerce neden ileri sürmüştür. Bu ve bundan sonraki bölümde bu nedenlerin 10 tanesi üzerinde duracağız. Ve bir kez yolculuğumuza başladığımızda daha başka pek çok engelle karşılaşmayı ve bunların üstesinden gelmeyi bekleyebiliriz.
İnsanların kutsal kitabı reddetmelerinin 10 nedeni. 1. Efsaneler.
Dünyevileştirilmiş Batı ve Avrupa uluslarında pek çok kişi, kutsal kitabın heyecan verici bir efsaneler koleksiyonundan biraz daha üstün olduğunu beyan ederler. Ve kutsal kitabın insanlar tarafından icat edilmiş güzel sözler içerdiğini düşünürler. Pek çok kişi bu düşünceyi kutsal kitap üzerinde hiçbir zaman objektif bir inceleme yapmaksızın benimsemiştir. Sir Arthur Conan Doyle'nin Sherlock Holmes'un Ünlü Vakaları adlı kurgu klasiğinde dedektifin yardımcısı olan Dr. Watson, Holmes'a özel bir cinayet davası hakkında şu soruyu sorar. Bundan hangi sonucu çıkarıyorsunuz? Holmes bu soruyu şu anda herhangi bir bilgiye sahip değilim diye yanıtlar. Bilgiye sahip olmayan birinin teori kurması önemli bir hatadır. Kişi teorilerin gerçeklere uyması yerine gerçeklerin teoriye uymaları için farkında olmadan gerçekleri saptırmaya başlar. Kutsal yazılar konusunda pek çok kişi aynı önemli hatayı yapar. Ellerinde yeterli bilgi olmadan bir sonuca varırlar ve kendi dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını rahatsız etmeyecek teorilere uyum sağlamaları için gerçekleri saptırırlar.
2. Gereğinden fazla yorum yapılması.
Bazı insanlar kutsal yazıları okumazlar. Çünkü bir grubun bunu kutsal kitap söyler dediğini işitirlerken, bir başka grubun hayır, söylemek istediği bu değil, aslında şunu söyler dediğini de duyarlar. Kutsal yazıların anlaşılamaz olduğu konusunda ileri sürülen varsayım bir sürpriz değildir. Kutsal kitap bir yandan yaşamın belirli konuları hakkındaki farklı görüşlere izin verirken, konu sonsuzluk olduğu zaman farklı yorumları kabul etmez. Tanrı'nın kitabı ve mesajı, yalnızca mesajın ne söylediğine dikkat ettiğimiz takdirde anlaşılabilirler. Efsanevi Sherlock Holmes, Watson'a aynı zamanda şöyle de dedi. Sen görüyorsun ama dikkat etmiyorsun. İkisi arasındaki fark çok açık. Örneğin, sen holden bu odaya çıkan merdivenleri her zaman görüyorsun. Her zaman. Holmes, ne kadar sıklıkta görüyorsun diye sordu. Watson ona, birkaç yüz kez görüyorumdur yanıtını verdi. Kaç tane mi? Bilmiyorum. Bu yanıtı bekliyordum. Dikkat etmedin ama yine de gördün. İşte sana anlatmak istediğim şey tam olarak bu. Şimdi gelelim bana. Ben 17 basamak olduğunu biliyorum. Çünkü hem gördüm hem de dikkat ettim. Bu örneğe benzer şekilde pek çok kişi kutsal kitapta çeşitli ifadeler görürler. Ama çok azı bu ifadelerin gerçekte ne söylediklerine dikkat ederler. Bunun sonucunda da kişilerin farklı yorumlara varmaları bir sürpriz olmaz. İşte size bu duruma ışık tutabilecek bir soru. Tanrı'nın mesajını anlamak istiyor muyum? Tanrı'nın gerçeğini, gizli bir hazineyi aramak için sahip olacağım tutku ve titizliğin aynısıyla aramaya hazır mıyım? Kral Süleyman şunları yazdı. Eğer aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, bir define arar gibi aklın ardına düşersen, o zaman Tanrı'yı yakından tanırsın. Süleyman'ın özdeyişleri 2-3-5.
3. Hristiyanlar.
Pek çok kişinin kutsal kitabı reddetmesinin nedenlerinden biri de, kutsal kitabı izlediklerini ileri süren kişilerin yaptıkları kötülüklerdir. Çarmıh sancağı altında imansızların katledildiği haçlı seferlerine ne demeli diye sorarlar. Engizisyona ne diyeceksiniz? Ya kutsal kitaba inandıklarını iddia eden kişiler tarafından yapılan haksızlıklar? Gerçek şudur. Hristiyan, Mesih'e benzeyen anlamında adını taşıyan ve Mesih'in sevgisini ve şefkatini yansıtma konusunda başarısız olan herkes, İsa'nın örnek oluşturduğu ve öğrettiği şeylere canlı bir örnek teşkil etmez. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Komşunu seveceksin ve düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Matta 5, 43-44. Diğer kişiler ise şöyle bir soru sorarlar. Yaşamlarında sahtekarlığa, sarhoşluğa ve ahlaksızlığa yer veren Hristiyanlar için ne demeli? Ahlaksız bir yaşam süren kişi, bu tür bir yaşamın aksini duyuran kutsal yazılara doğrudan itaatsizlik ederek yaşamaktadır. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacaklarını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. 1. Korintliler 6, 9-11. Aklanmak, doğru ilan edilmek anlamına gelir. Daha sonra kutsal yazılarda yaptığımız bu yolculuğumuzda, günahkarların nasıl bağışlanabileceklerini ve Tanrı tarafından doğru ilan edilebileceklerini keşfedeceğiz. Heykellerin önünde eğilen ve Meryem ile azizlere dua eden Hristiyanlar için ne düşünülüyor şeklinde sorular soran kişiler de vardır. Bu soru kısaca şöyle yanıtlanabilir. Bu tür uygulamalarda bulunan kişiler, Tanrı sözündeki öğretişin yerine kiliselerinin geleneklerini izlerler. Oysa Tanrı sözü şöyle der. Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız Rab benim. Levililer 26:1. Heykellerin önünde eğilmek, insan yetkisini Tanrı'nın yetkisinden üstün tutmak, tek gerçek Tanrı'yı tanımadan mekanik bir şekilde dua etmek, putperestliğin tüm şekillerini gösteren uygulamalardır. Pek çok kişinin zihni karışır. Çünkü Hristiyan ve Katolik sözcüklerinin eşdeğer anlam taşıyan ifadeler olduklarını sanırlar. Ama yanılmaktadırlar. Hristiyan ve Protestan sözcükleri de eşdeğer anlam taşımazlar. Kişinin bir kilise binasına girip çıkması onu bir Hristiyan yapmaz.
4. İkiyüzlüler.
Bazı kişilerin kutsal kitabı okumamak için ileri sürdükleri bir başka neden ise tüm ikiyüzlüler yüzündendir. Kutsal kitaba inandıklarını ileri süren pek çok kişi ne yazık ki söylediklerine uygun şekilde yaşamamaktadır. Kutsal kitabın mesajını çarpıtırlar ve kendi bencil amaçları için Tanrı'nın adını kullanmaktan çekinmezler. Pek çok vaiz kendi isteklerine olan düşkünlükleri ve ahlaksızlıkları ile karşı karşıya kalırlar. Bazıları size kendilerine para gönderdiğiniz takdirde Tanrı'nın sizi sağlık ve zenginlikle bereketleyeceğini söylerler. Kutsal kitap bu sahtekarları, Tanrı yolunu kazanç yolu sanan, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişiler olarak adlandırır ve bu tür kişilerden uzak durmamızı öğütler. 1. Timoteus 6:5. İsa kendi dönemindeki çıkarlarını ön planda tutan sahte dini önderlere şöyle hitap etmek zorunda kaldı. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudakları ile beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri yalnızca insan buyruklarıdır. Matta 15:7-9. Ve İsa öğrencilerine de şu sözleri söyledi. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Çünkü onlar herkes kendilerini görsünler diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Matta 6:5. Her birimizin bir şekilde ikiyüzlülük, olmadığımız bir şey olduğumuzu iddia ederek, suçunu işlediğimiz gerçeğini göz önünde tutarak, bir başkasının ikiyüzlülüğünün bizi yaratıcımızı tanımaktan ve onun güvenilir sözünün bizi onun amaçladığı insanlar olmamız için değişmekten alıkoymasına izin mi vermemiz gerekir?
5. Irkçılık.
Bazı kişilerin kutsal kitabı reddetme nedenleri, kutsal kitabın belirli bazı grup insanları diğer insanlardan daha üstün tuttuğunu düşünmeleridir. Çoğumuz ırkçılık ya da kendi ırkımızın diğer insanların ırklarından daha üstün olduğuna inanma gibi konularda farklı düzeylerde hata yapmakla suçluyuz. Kutsal kitabın bu konudaki sözü çok açıktır. Tanrı, insanlar arasında ayırım yapmaz. Elçilerin İşleri 10:34. Örneğin Musa'nın Etiyopyalı bir kadın ile evlendiğini biliyor musunuz? Tanrı'nın Elişa peygamber aracılığıyla Suriye ordusunun hasta komutanı Naaman Tanrı'nın önünde kendisini alçalttıktan sonra onu tutulduğu deri hastalığından nasıl kurtardığını anlatan öyküyü okudunuz mu? Ya da Tanrı'nın Yahudi peygamber Yunus'a Ninova kentine, Irak, giderek kent halkına onun tövbe etmeleri ve kurtulmaları için verdiği mesajı götürmesini buyurduğu anlatılan öyküyü biliyor musunuz? Yunus, Ninova halkından nefret ediyordu ve Tanrı'nın bu halkı yok etmesini istiyordu. Ama Tanrı, Ninovalıları seviyordu ve onlara merhamet gösterdi. Pers ülkesinin, İran, Tanrı'nın dünyaya kurtuluş sağlama öyküsünü açıklarken ne kadar önemli bir rol üstlendiğinden haberdar mısınız? Sonsuz yaşam mesajını günahlı bir Samiriyeli kadın ile paylaşan İsa'nın şaşırtıcı öyküsünü okudunuz mu? Yahudiler Samiriye'yi dışlamalarına ve Samiriyelileri murdar olarak görmelerine rağmen İsa, bu kadına sonsuz yaşam mesajını iletmişti. Dünyamız, ırkçılığın neden olduğu sıkıntılara maruz kalıyor. Ama yaratıcımız ırkçı değildir. Onun gözündeki tek ırk, yalnızca insan ırkıdır. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan, tek kandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz. O'nda varız. Elçilerin İşleri 17:24-28. Tanrı'nın tüm insanları tek kandan yarattığına ilişkin ifadenin doğruluğu, modern bilim tarafından da şu açıklamayla doğrulanır. İnsanın genetik kodu ya da genome, dünyadaki tüm insanlarda %99.9 oranında aynıdır. Geri kalan oran konusunda bireysel farklılıklarımızın sorumlusu DNA'dır. Örneğin göz rengindeki değişiklik ya da hastalık riski gibi. Göğün ve yerin hiçbirimizden uzak olmayan yaratıcısı ve sahibi sizinle ve benimle kişisel olarak ilgilenir ve bizim Rabbi aramamızı ve onun mesajını anlamamızı ister. Doğumumuzla ilgili her ayrıntıyı o düzenlemiştir. O her ulusa ait insanları dil, kültür ve renk ayrımı yapmadan sever ve onları kendi yürek dilleriyle adını çağırmaya davet eder.
6. Kutsal Kitabın Tanrısı Cinayeti Onaylar.
Bu elektronik posta bir ateistten ya da kendisinin adlandırmayı tercih ettiği şekilde dünyevi bir hümanisten geldi. Kutsal Kitap Tanrı'nın şöyle dediğini söyler. Ben Rab, sevgi ve merhamet dolu bir Tanrıyım. Tez öfkelenmem ve büyük sevgi ve sadakat gösteririm. Kendisini överken kullandığı sözleri güzel ama bu sözlerin hiçbiri eylemleriyle uyuşmuyor. Tanrı, 2004 yılının Aralık ayında Güneydoğu Asya'daki tsunami felaketinde 250 bin kişinin ölümüne izin verdiğinde söylediği kadar sevecen birine benzemiyordu. Sözü edilen Kenan diyarına girerken, Kutsal Kitabın Tanrısı sakin ve masum erkeklerin, kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesini onaylar. Yalnızca ölümlü biri olan benim, sözü edilen yaratıcıdan daha fazla sevgiye sahip olmamın nedeni nedir? Eğer benim gücüm dünyamızdaki tüm çatışma, nefret, savaşlar, cinayet, felaketler, yoksulluk, açlık, hastalık, acı, üzüntü ve sefalet gibi sıkıntılara engel olmaya yetseydi, bunların hiçbirine asla izin vermezdim. Parmaklarımı bir kez şıkırdattığım anda hemen şimdi tüm bu acılara son verirdim. Çok kişi şu soruyu sorar. Eğer Tanrı hem iyi ise ve hem de her şeye gücü yetiyorsa, o zaman neden kötülüklere son vermiyor? İlginç olansa, şöyle bir soruyu çok az kişinin soruyor olmasıdır. Eğer Tanrı hem iyi ise hem de her şeye gücü yetiyorsa, ben kötülük yaparken neden beni durdurmuyor? Tanrı'nın kötülüğü yargılamasını isteriz ama onun bizi yargılamasını istemeyiz. Bu tutarsızlığa dikkat çektikten sonra hümanist dostumuzun bazı sert meydan okumalarda bulunduğunu kabul edelim. Bu konuda basit yanıtlar bulunmasa da tatmin edici yanıtlar mevcuttur. Daha sonra kutsal yazılarda yaptığımız yolculuklarda Tanrı'nın karakteri ve günahın ileriye uzanan sonuçlarıyla yüz yüze geldiğimiz zaman Tanrı'nın bu soruna ilişkin verdiği yanıtlar netleşecektir. Bu arada Tanrı, erkeklerin, kadınların, çocukların ve bebeklerin yaşamlarına son veren felaketlere izin verdiği ve hatta bunları buyurduğu zaman bizi yaratıcımızı yargılamaktan koruyan üç ilkeden söz edelim.
1. İnsan yalnızca bir parçayı görür ama Tanrı'nın gördüğü resmin tamamıdır.
İnsanlar, masum kurbanlar zamanları dolmadan öldüklerinde bu ölümleri adil olmayan trajediler olarak sınıflandırırlar. Ancak Tanrı olayları sonsuzluğun bakış açısından görür. O, bir insanın geçici yersel varoluşunun asıl olayın yalnızca bir başlangıcı olduğunu ilan eder. Yaşam, gözle görülenden çok daha fazlasıdır. Örneğin, annesinin rahminde bulunan bir cenini gözlerimizin önüne getirelim. Eğer sınırlı dünya görüşünün temelinde bu durumu mantığa göre açıklayabilseydi, Tanrı'ya belki de şunları söylerdi. Bu embriyona ait torbanın içinde kilitlenmeyi hak etmek için ne yaptım? Dışarıdaki çocukların oyun oynadıklarını ve güldüklerini istiyorum. Ve ben bu karanlık su dolu dünyada mezara gömülmüş gibiyim. Bu durumum hiç de adil değil. Yalnızca bir cenin olan benim bile yaratıcımdan daha fazla sevgiye sahip olmamın nedeni nedir? Bildiğimiz kadarıyla henüz doğmamış bebekler yaratıcılarına bu şekilde meydan okumazlar. Ama yetişkinler yaratıcılarına meydan okurlar. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen biçim verene beni niçin böyle yaptın der mi? Romalılar 9:20.
2. İnsanın yanlış olarak gördüğünü Tanrı'nın da yanlış olarak görmesi gerekmez.
Yaşamın kaynağı olan ve yaşamı sürdüren Tanrı'nın aynı zamanda yaşama son vermeye de hakkı vardır. Birbirini izleyen doğal felaketler sonucunda sahip olduğu her şeyi ve 10 çocuğunu kaybeden peygamber Eyüp, meydan okumak yerine Tanrı'ya boyun eğerek şöyle demişti. Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Eyüp 1:21-22. Şu ana kadar belirli bir noktaya ulaşmış olan yolculuğumuz, olayların perde arkasında yer alan ve bize garip gelen ama buna rağmen yine de Tanrı'nın bilge tasarıları olan bazı noktalara anlayış sağlayacaktır. İnsanları kendisini sevmeleri ve itaat etmeleri için zorlamayan evrenin egemen yöneticisiyle karşılaşacağız ve aynı zamanda dünyanın şimdiki bu korkunç durumda bulunmasının nedenini de anlayacağız.
3. Tanrı sonunda herkes için mükemmel adaleti yerine getirecektir.
Geçmişin ve bugünün olaylarını anlam vermek için çabalarken, insanın yaratıcısının her can hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu hatırlamamız yararlı olacaktır. Eksiksiz bilgiye sahip olan O'dur, bizler değiliz. Tanrı bizim değil, kendi ahlak ölçüleri aracılığıyla işler. Neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu ona biz söyleyemeyiz. O bize söyler. Tanrı, insanlara diğer insanları kötü etkileyen yanlış kararlar almaları için izin vermesine rağmen, kötülüğe karşı asla kayıtsız değildir. Tanrı'nın her erkeği, kadını ve çocuğu kendi doğruluğunun ölçüsüne göre yargılayacağı bir yargı günü geliyor. Onun sevgisinin ve adaletinin nihai dereceleri sınırsızdırlar. Rab, adil Tanrı'dır. Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere. Yeşaya 30, 18. Eğer siz de elektronik posta aracılığıyla yazıştığımız dostumuz gibi kendinizi sizin yaratıcınızdan daha sevecen olarak görüyorsanız okumaya devam edin. Tanrı sırlarını onun sözlerini işitecek kadar alçak gönüllü ve sabırlı olan kişilere açıklar. Gizlilik Tanrımız Rabbe özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir. Yasanın tekrarı 29-29.
7. Tanrı'nın kitabı gibi konuları içermezdi.
Bazı kişiler kutsal yazıları reddetme nedenlerini şu sözlerle akla çıkarmaya çalışırlar. Eğer kutsal kitabı Tanrı esinlemiş olsaydı, bu kitabın içinde zina eden, akrabalarıyla cinsel ilişkiye giren, ihanet eden, putperestlik ve benzeri gibi iğrenç kötülükler yapan kişilerin öykülerine yer verilmezdi. Bu gibi kişilerin esin ve açıklama kavramlarına göre Tanrı'nın kitabının içeriğinin Tanrı'nın doğrudan sözlerine aktarılması ile sınırlı kalması gerekirdi. Ancak yine de kutsal yazılar insanları yaratıcılarına tarih çatısı altında takdim etmeyi amaçladıklarından kutsal kitabın yalnızca Tanrı'nın sözlerini ve işlerini değil, aynı zamanda insanların günahlarını ve hatalarını da kaydetmiş olması bir sürpriz olarak görülmemelidir. Tanrı'nın insanlığın başarısızlığının karanlık arka perdesine karşı kendi yüceliğini, saflığını, merhamet ve sadakatini açıklamaya hakkı yok mudur? Bizler her şeye gücü yetene, kendisini ve mesajını nasıl açıklaması ya da nasıl açıklamaması gerektiğini dikte etmeye cüret edebilir miyiz? Ne kadar ters düşünceler. Çömlekçi balçık ile bir tutulur mu? Yapı kendini yapan için beni o yapmadı diyebilir mi? Çömlek kendine biçim veren için o bir şeyden anlamaz diyebilir mi? Yeşaya 29:16. Kutsal kitap Tanrı'nın onaylamadığı ama izin verdiği pek çok tarihi olayı kaydeder. Gerçek ve yaşayan Tanrı, kötü bir durumu iyi bir şeye çevirmekten zevk alan biridir. Belki Yakup'un 11. oğlu olan Yusuf'un etkileyici öyküsünü okumuşsunuzdur. Yaratılış 37:50. Yusuf'un 10 tane ağabeyi vardı ve Yusuf'tan nefret ediyorlardı. Ona kötü davrandılar ve sonunda onu İsmail oğullarına köle olarak sattılar. Yusuf hiçbir suçu olmamasına rağmen hapse girdi. Ama aslında Yusuf bu kötü durum aracılığıyla Mısır tahtına yükseltildi ve böylelikle ağabeylerini, Mısırlıları ve çevredeki komşu ülkeleri kıtlığın neden olduğu açlıktan ölmekten kurtardı. Daha sonra Yusuf'un ağabeylerinin yürekleri köklü bir değişim yaşadı ve o zaman Yusuf onlara şöyle dedi: "Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi." Yaratılış 50:20.
8. Kutsal kitap çelişkilerle dolu.
Pek çok kişi kutsal kitabın çelişkilerle dolu olduğu konusunda ısrar eder. Ama yine de onu yansız bir bakış ile incelemek için çok az kişi zaman ayırır. Kutsal yazıları başka birinin onlar hakkında söylediklerini temel alarak yargılamak adil bir davranış mıdır? Herhangi bir kitap yalnızca birkaç bölümdeki bir ifade okunarak anlaşılabilir mi? Önemli bir kitap yalnızca bir baskı hatası ya da metninde bir tutarsızlık bulmak amacıyla mı okunmalıdır? Böyle olmaması gerektiğini umuyoruz. Ancak yine de pek çok kişi kutsal kitabı bu şekilde okurlar. Yıllar önce birinden bir elektronik posta aldım. Bana gönderdiği uzun listeyi bir web sitesinden kopyalamıştı. Ve bu uzun listede kutsal kitapta bulunduğu iddia edilen hatalar ve çelişkiler sıralanmıştı. Size bu listeden seçtiğim bazı alıntıları aktarayım. Kutsal kitabınız kendisiyle çelişir. Örneğin, ilk gün Tanrı ışığı yarattı. Sonra ışığı karanlıktan ayırdı. Yaratılış 1:3-5. Geceyi ve gündüzü birbirinden ayıran güneş, dördüncü güne kadar yaratılmadı. Yaratılış 1:14-19. Adem yasak meyveyi yediği gün ölecekti. Yaratılış 2:17. Adem 930 yıl yaşadı. Yaratılış 5:5. İsa yargılamaz. Yuhanna 3:17, 8:15, 12:47. İsa yargılar. Yuhanna 5:22, 27:30, 9:39. Elçilerin İşleri 10:42, 2. Korintiler 5:10 vesaire vesaire. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizin dininiz benim soru sormama ve bu soruyu kabul etmeden önce beynimi kullanmama izin verir mi? Ya da benden gözlerimi kapatmamı ve beynimin soru üretmesini durdurmamı mı ister? Çünkü ben kendime Tanrı'nın kendi kitabında bu kadar çok hata yapabilmesinin mümkün olup olmadığını soruyorum ve bu soruma doğal olarak hayır yanıtını veriyorum. Aktarılan parçadan aynen alınmıştır. Evet, gelin şimdi davamızı görelim. Yeşaya 1:18 diyen aynı Tanrı benden sorular sormamı ve beynimi kullanmamı istiyor. Tanrı her birimizi sözü üzerinde kendimiz için düşünmeye davet eder. Bizim dışımızdaki birinin düzenlemiş olduğu bir çelişkiler listesini kopyalamamız yeterli olmayacaktır. Süleyman, saf kişi her söze inanır. İhtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar dedi. Süleyman'ın Özdeyişleri 14:15. Kutsal yazılarda izleyeceğimiz kendi yolumuzu düşünürken bana elektronik posta gönderen kişinin çelişkilerine bulunacak çözümler ortaya çıkacaklardır. Ama belki yine de şimdilik hepimiz şu konuda fikir birliğine varabiliriz. Yaşam, kendi içten araştırmamızı yapmamak için gereğinden fazla kısa ve sonsuzluk ise gereğinden fazla uzundur. Eğer lezzetli ve sulu bir mango meyvesi yediyseniz, bu meyvenin tadını birine tanımlamaya çalışmanızın yeterli olmayacağını bilirsiniz. Mangoyu o kişinin kendisinin tatması gerekir. Aynı şekilde başka birinin Tanrı sözü hakkında size söylediklerini kabul etmeniz yeterli olmayacaktır. Tanrı sözünü sizin kendinizin tatması gerekir. Tadında görün, Rab ne iyidir. Mezmur 34:8. Kutsal yazıların özen gösteren dikkatli bir öğrencisi olmak, sizin sonsuzluğa duyduğunuz kişisel ilginiz ile doğru orantılı olan bir konudur. Makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan biri. 2. Timoteus 2:15. İçeriğin yer aldığı koşul ve çevreye, içinde iddia edilen bir çelişkinin bulunduğu tüm kısım dikkat etmemek, gerçeğin sözünü doğru kullanmak için uygun bir yol değildir. Açıklamak için bir örnek vereyim. Kutsal kitapta bize yargılamamamızı buyuran ayetler olduğu gibi, yargılamamızı buyuran ayetler de vardır. Bu ayetler birbiriyle çelişki içinde midirler? Hayır. Birbirlerini tamamlamaktadırlar. Tanrı'nın kitabı bana, bir yandan bilgisi sınırlı olan bir yaratık olarak bir başka kişinin motiflerini ya da eylemlerini kendi doğruluğuma güvenerek hata bulan bir ruh ile yargılamamamı, suçlamamamı söyler. Ama öte yandan kutsal yazılarda söylenenleri temel alarak doğruyu yanlıştan ve gerçeği yalandan ayırmak için yargılamam da buyurulmuştur. O zaman kutsal kitapta bulunduğu iddia edilen çelişkiler hakkında ne demeli? Ben kişisel olarak bu tür tüm çelişkiler için tatmin edici çözümler buldum ve aynı zamanda şunun da farkına vardım. İnsanlar kutsal yazıları anlamayı isteyene kadar eski çelişkileri çözüm bulur bulmaz yeni bir çelişki bulmayı sürdürecekler. Tanrı'nın mesajını anlamak istiyor musunuz? O zaman Tanrı'nın kitabını orada sizin düşüncenizi aramak için okumayın. Tanrı'nın kitabını onun düşüncesini anlamak için okuyun. Kutsal kitabı her bir kitabını ayrı ayrı işleyerek çalışın. Okuduklarınızı yorumlamak için çok fazla uğraşmayın. Bırakın kutsal kitap kendi kendisini yorumlasın. Birçok yüzyıl boyunca pek çok peygamber tarafından yazılmış olan kutsal yazılar kendi kendilerinin en iyi yorumcusudurlar. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir. Çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Daniel 2:22.
9. Ben yeni bir antlaşmaya inanmıyorum.
Bir süre önce bir hanımdan aşağıdaki şu elektronik postayı aldım. Ben yeni antlaşmaya inanmıyorum. Yalnızca eski antlaşmaya inanıyorum. Tanrı'nın sözlerinin yeni zamanlar için değiştirilebileceğine ve yeniden yazılabileceğine inanmıyorum. Aynen alınmıştır. Diğer pek çokları gibi bu elektronik postayı gönderen kişi de Tanrı'nın kitabında neden bir eski ve bir yeni antlaşma bulunduğunu henüz anlamamıştı. Kutsal yazılarda bu şekilde iki temel bölümün bulunması Tanrı'nın sözünün değiştirildiği ya da yeniden yazıldığı anlamına gelmez. Ama aksine Tanrı'nın insanlık için tasarlamış olduğu, önceden bildirilen ve yerine gelmekte olan planıdır. Tarihteki olaylar, meydana geldikleri zaman aracılığıyla belirtilirler. Örneğin Peygamber İbrahim'in doğumunun M.Ö. yaklaşık 2000 yılında gerçekleştiği söylenir. Ama New York'taki ikiz kuleler M.Ö. 2001 yılındaki saldırı sonucu yıkılmışlardır. Dünya tarihi iki bölüme ayrılır. Tanrı'nın kitabı da aynı şekilde iki bölüme ayrılmıştır. Kutsal kitabın bir eski antlaşması, bir de yeni antlaşması vardır. Antlaşma sözcüğü, yasal belge, kontrat ya da sözleşme, iki kişi arasında alınan bir karar gibi konular içinde kullanılabilen bir sözcüktür. Şimdilik kutsal yazıların iki bölümüne gelişi güzel bir şekilde bakıyoruz. Eski ve yeni antlaşma arasında yolculuk yaparken bu iki bölümün amacı ve gücü netleşecektir.
Bölüm 1. Eski Antlaşma.
İbranice ve Aramice olarak yazılmış olan eski antlaşma yazıları, Musa'nın yasası, aynı zamanda Tevrat olarak da adlandırılır, peygamberler ve mezmurlar olarak belirtilen üç kısımdan oluşurlar. Luka 24:44. Tanrı, 1000 yılı aşan bir süre içinde bu yazıları yaklaşık 30 peygambere nakletmiştir. Bu yazılar, Adem'in yaratılışından Pers İmparatorluğu, M.Ö. yaklaşık 400 dönemine kadar geçen süre içindeki insanlık tarihine Tanrı'nın nasıl müdahale ettiğini gösteren bir kayıt sağlarlar. Eski antlaşma, peygamberliğe özgü bir anlatım ile zaman koridorundan aşağı doğru bakarak yüzlerce tarihi olayı bu olaylar meydana gelmeden önce bildirerek dünyanın sonunu görür. Eski antlaşma, Tanrı'nın insanlara İsa Mesih'in doğumundan önce, milattan önce sunduğu antlaşmayı tanımlar. Mesih, İbranice dilinde meshedilmiş olan ya da seçilmiş olan anlamına gelen Mesih sözcüğünün Grekçedeki karşılığıdır. Bu kutsal yazılar, gerçekleşecek olan önemli temel olayları önceden bildirerek insanları günahtan ve günahın sonuçlarından kurtarmak için gelecek olan Mesih'e doğru işaret ettiler. Eski antlaşma aynı zamanda şu önemli vaadi de içeriyordu. Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Yeremya 31:31.
Bölüm 2. Yeni Antlaşma.
Grek dilinde yazılmış olan yeni antlaşma yazıları aynı zamanda müjde ya da Arapça iyi haber anlamında İncil olarak da adlandırılırlar. Milattan sonra 1. yüzyıl boyunca en az 8 kişi tarafından yazılmış olan yeni antlaşma, Mesih'in yeryüzüne ilk kez gelişini kaydetmiştir. Aynı zamanda eski antlaşma yazıları hakkında tanrısal bir yorum sağlar ve dünya tarihinin nasıl sonuçlanacağını önceden bildirir. Yeni antlaşmanın tüm peygamberlikleri, eski antlaşmada bulunan peygamberlikleriyle mükemmel bir uyum içindedir. Yeni antlaşma insanlara, Tanrı'nın Mesih'in gelişinin milattan sonra bir sonucu olarak verdiği büyük sunuyu tanımlar. Bu yazılar, peygamberler tarafından önceden bildirilen yüzlerce anahtar olayın tarihi olarak gerçekleştiklerini göstererek geçmiş zamanları işaret ederler. Yeni antlaşma, aynı zamanda eski antlaşma gibi Mesih'in yeryüzüne geri döneceği güne de işaret eder. Mesih, şu sözleri söylerken değindiğimiz önemli gerçeği ifade ediyordu. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin eski antlaşma sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Matta 5:17. Eski ve yeni antlaşmalar arasında hiçbir çelişki yoktur. Filizlenerek gelişmeye başlayan ve olgun bir ağaç olma yolunda ilerleyen bir tohum gibi, Tanrı'nın insanlık için tasarlamış olduğu eski çağdaki planı eski antlaşmada kök salmıştır ve yeni antlaşmada olgunluğuna erişmiştir. Tanrı'nın kitabının her bölümü onun anlamamızı istediği mesaja işaret eder. Bana elektronik postayı yazan hanım, Tanrı'nın sözlerinin değiştirilemeyeceği ve sonraki zamanlar için tekrar yazılamayacağı konusunda sahip olduğu inancında haklıdır. Bu hanımın farkına varamamış olduğu nokta, Tanrı'nın sözlerinin yerine gelebileceği ve gerçekleşeceğidir.
10. Kutsal kitap tahrif edilmiştir.
Bu aşamaya kadar insanları kutsal kitabı okumaktan ve ona inanmaktan alıkoyan 9 engel hakkında konuştuk. Ama yine de şimdiye kadar Müslüman dostlarından işittiğim en yaygın itiraza henüz değinmedik. Ahmet, bu itirazı daha önce elektronik postasında dile getirmişti. Benim inandığım ve bildiğim şudur. Bugünkü haliyle kutsal kitabın büyük bölümü tüm kitaplarına ile karıştırıldığı için sahtedir ve tahrif edilmiş durumdadır. Ahmet haklı mıdır? Kutsal yazıların orijinali tahrif edilmiş midir? Bir sonraki bölüm bu soruların yanıtını verir.